Ayrım 33, Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 367. Bölüm 3, Mayıs, 1. Kasım. Soli Maisie giyinirken onu seyretmeye bayılırdı. Maisie akşam ceketini üzerine geçirdikten sonra saçlarını çiçek ya da kuş tüyü ya da boncukla süslemesi için oda hizmetkarı kızlardan birini çağırır ve onu başından defettikten sonra da kocasını beklerdi. Her zamanki gibi bu gece de dışarı çıkacaklardı. Paskalya'dan Temmuz sonuna kadar sadece parti verdikleri günlerde evde kalırlar ve bu süre içinde hiç yalnız sofraya oturmazlardı. Soli saat 6:30'da üzerinde pantolon ve beyaz yeleğiyle elinde bir bardak şampanya içeri girdi. Bu gece Maisie'nin saçları sarı ipekten çiçeklerle yapılmıştı. Yatak odası kıyafetini üzerinden fırlatıp atınca aynanın önünde çırılçıplak kaldı. Soli'nin hoşuna gitsin diye de ayak parmakları üzerinde dönerek dans eder gibi yaptı, ardından da giyinmeye başladı. Önce yakası çiçek işlemeli bir keten gömlek geçirdi çıplak vücuduna. Dışarıdan görülmesin diye giysisinin tam omuzlarda bağlanan ipek kordelaları vardı. Ardından beyaz yün çoraplarını geçirdi bacaklarına ve esnek jartiyerlerle tam dizlerinin üzerinde güzelce bağladı onları. Dize kadar inen paçalarının uçları örgü işlemeli, gevşek pamuklu dokuma bir don giydikten sonra ayaklarına sarı ipek terliklerini geçirdi. Soli Maisie'nin çemberli korsesini alıp vücuduna iyice oturttuktan sonra kordonlarını arkadan sımsıkı çekerek bağladı. Çoğu kadın bir ya da iki hizmetçi kızın yardımıyla giyinirdi. Çünkü bir kadının bu denli ayrıntılı korseyle giysiyi tek başına üzerine geçirmesi olası değildi. Bununla birlikte Soli, karısını seyir zevkinden yoksun kalmamak için ona bu gibi hizmetlere yardımcı olmayı öğrenmişti. Tel çemberli eteklerle eteklerin altına geçirilen yastık gibi şeylerin modası çoktan geçmişti. Ama Maisie elbisesinin eteklerini korusun diye uçları farbalalı, kenarları dantelalarla süslenmiş pamuklu iç eteklik giyerdi. İç eteklik arkadan bir fiyonkla tutturuluyordu. Soli onu da güzelce bağladı. Sonunda sıra pelerine gelmişti. Pelerini sarı beyaz çizgili ipek taftadandı. İri göğüslerini daha da güzel gösteren kuşağı hafifçe sarkık duruyordu. Bir fiyonkla omuza tutturulmuştu. Pelerin iyice beline oturuyor, dize ve aşağılara kadar sarkıyordu. Yalnız ütüsü bir hizmetçi kızın bütün bir gününü alırdı. Maisie yere oturdu. Soli de giyeceği pelerini kaldırıp onun üstünde tutarak bekledi. Şimdi Maisie bir çadırın içinde oturuyor gibiydi. Sonra yavaş yavaş doğruldu. Doğrulurken ellerini kol deliklerine, başını da boyuna geçirdi. Soli ile birlikte kumaşın tüm kıvrımlarını iyice ortaya çıksın diye bir bir düzelttiler. Maisie mücevherat kutusunu açtı, içinden Soli'nin ona ilk evlilik yıl dönümünde aldığı elmas zümrüt kolyeyi de küpeleri çıkardı. Kolyeyi boynuna takarken Soli, "Artık bundan böyle eski arkadaşımız Hugh Plaster'ı daha da sıkça göreceğiz," dedi. Maisie "Ah!" diye ses çıkarmamak için kendini tuttu. Soli'nin şu herkese güven duyması onu çok yoruyordu. Normal olarak başka bir koca Maisie ile Hugh'un birbirlerini çekici bulduklarını hisseder ve erkeğin adının her söz konusu edildiğinde bozulurdu. Ama Soli içinde fesatlık olmayan biriydi. Hiç oralı değilmiş gibi. "Neden? Ne oldu ki?" dedi. "Artık bizim bankamızda çalışacak. Neyse, düşündüğü kadar fena değilmiş." Maisie Soli'nin Hugh'u onlarla birlikte oturmayı önermiş olmasından korkmuştu. "Plasterlerden neden ayrılıyormuş? Oradaki işinden çok memnun olduğunu sanıyordun." "Onu bankaya ortak yapmaktan vazgeçmişler." "Ah, olamaz." Hugh herkesten çok utanırdı. Babasının iflastan sonra intihar etmiş olmasından ne kadar acı çektiğini anlıyordu. Ortaklığa kabul edilmeyişi karşısında ne kadar kırıldığını da tahmin edebiliyordu. "Şu plasterlarda tatsız tuzsuz insanlar," diyerek laf dokundurdu. "Karısı yüzünden." Maisie başıyla onu onaylayarak "Buna şaşmadım," dedi. Tenbik düşesinin balosunda yaşanan olaya o da tanık olmuştu. Eğer plasterleri tanıyorsa Hugh'un itibarını kırmak için olayı Augusta düzenlediyse buna hiç şaşmazdı. "İnsan oraya üzülüyor." Maisie Nora ile düğünden birkaç hafta önce tanışmış, ondan hiçbir hiç hoşlanmamıştı. Nora'nın vicdansız bir altın arayıcısı olduğunu ve onunla evlenmemesi gerektiğini söyleyerek de Hugh'u yaralamıştı. Bu arada Hugh, dalgınlıkla senin karısına yardımcı olabileceğini ima ettim. Maisie bağırarak, ne dedi, gözlerini aynadan ona doğru çevirerek, ona yardım mı dedi. Her şeysini hale yola korsun dedim. İnsanın geçmişinden dolayı aşağılanmasının nasıl bir şey olduğunu bilirsin. Bütün o peşin yargıların üstesinden gelmeyi becerdin. Maisie, şimdi de sosyeteye gelin gelmiş sokak süprüntülerini kimlik değiştirmelerine çalışmamı mı düşünüyor yani diyerek onu tersledi. Soli üzgün bir sesle, anlaşılan bir hata yapmışım dedi. Sen Hugh'u çok sevdiğin için seve seve yardımcı olmak isterdin diye düşündüm. Maisie dolaba doğru eldivenlerini almaya giderken, benim böyle bir işi yapmamı önermeden önce bana danışsaydın daha iyi olurdu dedi. Dolabı açtı, dolap kapısının arkasında ahşap bir çerçeve içinde sirk günlerinden kalma bir poster asılıydı. Daracık cambaz giysileri içinde beyaz bir atın üzerinde ayaktaydı. Posterin tepesinde şaşırtan Maisie yazıları okunuyordu. Resmi görünce az önceki tersliğinden eser kalmadı ve o anda kendi kendinden utandı. Soli'ye doğru koşarak kollarıyla sarıldı ona. ''Ah Soli'' dedi, ''sana karşı nasıl da bu kadar nankör olabiliyorum?'' Soli onu çıplak omuzlarını okşayarak ''Haydi haydi üzülme'' dedi mırıltılı bir sesle. ''Sen ki gerek bana gerek aileme cömert ve anlayışlı davrandın. Eğer istersen elbette senin için bunu da yaparım.'' Seni böyle bir şeye zorlamak istemezdim. Hayır, hayır, hayır, beni zorlamıyorsun. Benim kazandıklarımı onun da kazanması için neden yardımcı olmayayım ki ona? Kocasının buruş buruş tombul yüzüne baktı, yanağını okşayarak, üzülme canım dedi. Bir an müthiş bir bencillik kapladı içimi ama geçti artık. Sen şimdi git ceketini giy, ben hazırım. Ayak parmaklarının üzerinde yükselerek dudaklarını öptü, sonra döndü eldivenlerini almaya gitti. Aslında neye sinirlendiğini çok iyi biliyordu. Ona onunla alay ediyormuş gibi gelen şu rastlantısal durum ona acı veriyordu. Bayan Hugh Pilaster rolüne hazırlanan Nora'yı eğitmesi isteniyordu ondan. Oysa o pozisyonda olmayı ne çok özlemişti. Gizliden gizliye hala Hugh'un karısı olmayı istiyor ve onun kaybettiğini kazandı diye Nora'dan nefret ediyordu. Her şeyi hesaba katınca onun bu tavrı utanılacak bir şeydi. Bu yüzden kendi kendini ayıpladı. Hugh'un evlenmiş olması onu mutlu etmeliydi. Hugh çok mutsuz olmuşsa bunda onun da büyük sorumluluğu vardı. Artık onun için üzülmeye gerek kalmamıştı. Acı çekmek değilse de kaybetmiş olmaktı Maisie'nin içinde yaşattığı duygu. Duygularını içine kimsenin giremeyeceği bir odaya kilitleyip orada saklamalıydı. Nora Pilastri, Londra Yüksek Sosyetesi'nin hoşluklarıyla tanıştırma işine hemen ve de büyük bir içtenlikle verecekti kendini. Soli ceketini giymiş olarak dönünce birlikte çocuk odasına gittiler. Bertie gecelikleydi. Oturmuş tahtadan oyuncak trenleriyle oynuyordu. Maisie'yi tuvaletli haliyle görmeyi çok seven Bertie, şu ya da bu nedenle annesi o akşam üzerindekileri ona göstermeden çıkarsa çok canı sıkılırdı. O gün parkta neler olduğunu anlattı annesine. Kocaman bir köpekle arkadaşlık etmişti. Soli de yere çömelip bir süre trenlerle oynadı. Bertie'nin uyku saati gelince Maisie ile Soli merdivenlerden inip arabalarına bindiler. Önce bir yemek davetine sonra da bir baloya gideceklerdi. Gidecekleri her iki yerde Piccadilly de evlerinin yarım mil kadar uzağındaydı. Ama Maisie özenle hazırlanmış bu tuvaletiyle sokakta yürüyemezdi. Çünkü oraya varıncaya kadar ıpek iskarpinleri de tuvaletinin etekleri de berbat olurdu. Yıllar önce Newcastle'a ulaşmak için tam 4 gün yürüyen kızın şimdi yarım millik yere arabasız gidemediğini anımsayınca içinden gülmek geldi. Nora için çalışmalarına hemen bu gece başlayabilirdi. Gidecekleri yere varıp Marquis Hatchford'un konuk salonuna girerken ilk gözüne takılan Comte de Tocoli oldu. Onu iyi tanırdı. Kendisine hep iltifatlar yağdırdığı için gayet rahat, size tokat attığı için Nora Pilaster'ı bağışlamanızı istiyorum dedi. Bağışlamak mı dedi adam? Bu benim için iltifat sayılır. Demek bu yaşımda bile genç bir kadına kendimi tokatlatabiliyormuşum. Ne büyük bir kompliman bu. Maisie ama o sırada hiç de öyle hissetmemiştiniz kendinizi dedi içinden. Gene de olayı aydınlığa çıkardığına sevindi. Kont konuşmasını sürdürerek eğer ciddi ciddi beni reddetmiş olsaydı işte o zaman hakaret sayılırdı dedi. Nora işte tam bunu yapmalıymış meğer dedi içinden. Şimdi bir şey soracağım. Gelinine kur yapmanız için sizi yüreklendiren Augusta Plaster mi oldu? Biraz insafsız bir tahmin bu dedi kont. Bayan Joseph Plaster pezevenk mi yani? Hiç öyle şey yapmaz o. Size cesaret vermek için bir şey söylemedi mi? Adam gözlerini iyice kısarak Maisie'ye baktı. Çok zekisiniz Bayan Greenborn. Bu yüzden size hep saygı duymuşumdur. Nora Plaster'dan daha akıllısınız. Sizin elinize su dökemez o. Ama sorumu yanıtlamadınız. Sizi çok sevdiğim için gerçeği söyleyeceğim size. Cordova Büyükelçisi Senyor Miranda bana Nora için... nasıl denir hani? Bir erkeğe kolayca aşık olanlardandır dedi. Demek öyle. Augusta bu işi Mickey Miranda'ya bırakmış anlaşılan. Buna kesinlikle eminim. Aralarından su sızmayan iki hırsızdan farkı yoktur onların. De Tocoli alınmış gibi umarım piyon olarak kullanmamışlardır beni dedi. Maisie ava giden avlanır dedi kızgın bir sesle. Maisie ertesi gün Nora'yı kendi terzisine götürdü. Nora kumaşları ve modelleri üzerinde denerken Maisie Tenbik düşesinin balosunda geçen olayla ilgili bir şeyler daha öğrendi. Augusta önceden kont hakkında hiçbir şey söyledi mi size? Bana saygısızlık göstermesine izin verme dedi. Açıkçası hazırlıklıydınız yani. Evet. Eğer Augusta hiçbir şey söylememiş olsaydı size o sırada gene öyle mi hareket ederdiniz? Nora biraz düşündü. Belki de tokatlamazdım onu, sinirlenmezdim çünkü. Ama Augusta yüzünden o durumda bir tavır almanın çok önemli olduğunu sandım. Maisie başıyla onu onaylar gibi yaptı. Bak haklısın. O böyle bir skandal çıksın istiyordu. Senin kolay tavlanır biri olduğunu konta söyleyecek birilerini de buldu. Nora şaşırdı. Bundan emin misiniz? Bana kendisi anlattı. Yılan gibi bir karı, hiçbir şeyden sakındığı yok dedi. Maisie son zamanlarda hiç yapmadığı halde Newcastle aksanıyla konuşmaya başladığını fark eder etmez hemen normal aksanla konuşmaya koyuldu. Augusta'nın hainlik derecesini dünyada tahmin edemez insan. Nora kendini savunur gibi beni hiç korkutmadı dedi. Neden sakınacağım ki? Maisie onun söylediklerine inandı ama Hugh adına çok üzüldü. Terzi kadın Nora'nın iri vücudu üzerinde bir giysinin provasına çalışırken Maisie tek parça etek bluz Nora'ya çok yakışacak diye geçirdiği içinden. Cicili bicili şeyler güzel yüzüne daha iyi giderdi. Pileli fırfırlar, fiyonklar, süslü etekler hepsi de hoş duracaktı üzerinde. Yapısı ve de görünümü biraz taşkıncaydı ama uzun bir korse sağa sola sarkmasına pek hala engel olabilirdi. Nora aynada hayran hayran kendini seyrederken Maisie, ''Güzel görünmek uğraş ister.'' dedi. ''Erkeklere kalırsa tek önemli şey o. Ama kadınların beğenisini kazanmak daha da çok uğraş ister.'' Nora o konuda oldum olası erkeklerle daha iyi geçinirim dedi. Maisie hiç şaşmadı. Nora o tiplerdendi. Nora konuşmasını sürdürdü. Siz de aynen öyle olmalısınız. Zaten o yüzden sizinle aynı konumda sayılırız. Maisie şaşkın şaşkın ben şimdi onunla aynı mıyım dedi içinden. Nora kendimi sizin düzeyinizde görmüyorum tabii diyerek ekledi. Londra'da gözleri yükseklerde her genç kız size gıptayla bakıyor. Maisie servet avcısı kadınların ona bir kahramanmış gibi imrenerek bakmalarına çok bozuldu ama hiçbir şey söylemedi. Kim bilir belki de bunu hak etmişti. Nora para için evlenmişti. Bunun böyle olduğunu Maisie'ye kabul ettirdiği için çok mutluydu. Çünkü Maisie'nin de aynı şeyi yaptığını varsayıyordu ve de haklıydı. Nora ben hiç yakınmıyorum dedi. Aile içinde sürekli hır çıkaran parasız pulsuz birini seçmiş oldum. Ama sen dünyanın en zengin insanlarından biriyle evlendin. Maisie değiş dokuş her an hazır olduğumu bilse kim bilir ne kadar şaşırır diye düşündü içinden. Bu fikri kafasından silip attı. Pekala, sen ve ben ikimiz de aynı sayılırız. Sosyeteye egemen olan şirret hanımlarla züppe beylerin onu da aralarına almaları için Nora'ya yardımcı olacaktı. İlk günlerde yaptığı hataları anımsayarak kesinlikle herhangi bir şeyin fiyatından söz etme diye söze başladı. Ne olursa olsun daima sakin ve heyecansız olmalısın. Arabacın kalp krizi geçirse de, araban parça parça olsa da, şapkan uçup gitse, donun aşağı sıyrılsa da, sadece aman tanrım ne kadar heyecanlı deyip kendini hemen kiralık bir arabanın içine atacaksın. Kırsal yaşamın kent yaşamından daha güzel olduğunu unutma. Hiçbir şey yapmadan oturmak çalışmaktan daha soylu bir tavırdır. Eski daima yeniye yeğlenir. Unvan paradan daha önemlidir. Her şeyden biraz bil ama sakın bir şeyin uzmanı olma. Ağzını hiç kımıldatmadan konuşmaya çalış ki bu senin ne kadar aksanlı konuştuğunu kanıtlasın. Herkese büyük büyük babanın Yorkshire'de bir çiftliği bulunduğunu söylersin. Çünkü Yorkshire kimsenin kontrol edemeyecek kadar büyüktür ve tarım fakir olmak için şerefli bir uğraşıdır. Nora şöyle bir durdu, aptal aptal baktıktan sonra ağır ve baygın bir sesle, ''Aman Tanrım'' dedi, ''bu kadar çok şeyi nasıl hatırlayacağım ben, nasıl üstesinden geleceğim?'' İkinci kısım, Mickey Miranda akşam serinliğinden korunmak için üzerinde ince bir pardesü Berwick sokağında bir kapı aralığında duruyordu. Purosunu içerken bir yandan da sokağı gözetliyordu. Yanı başında bir hava gazı lambası bulunmasına karşın gelip geçenler yüzünü görmesinler diye karanlıkta duruyordu. Endişeli ve rahatsız bir hali vardı. Şiddetten nefret ederdi. Şiddet Papa'nın, Paolo'nun yöntemiydi. Şiddet Mickey'e göre öteden beri güçsüzlüğünü kabul etmekten başka bir şey değildi. Berwick sokağı ucuz lokantalarla ucuz pansiyonların bulunduğu dar ve berbat bir yoldu. Köpekler çöplüklerde kendilerine yiyecek ararken küçücük çocuklar gaz lambalarının ışığında oynarlardı. Mickey akşam karanlığı bastığından beri oradaydı ve o saatten bu yana tek bir polis görülmemişti. Vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Rus oteli sokağın karşı tarafındaydı. Otel geçmişte çok güzel günler görmüştü. Ama gene de hala o çevredekilerin içinde özel bir konumu vardı. Kapısının üstüne bir lamba yanıyordu. Mickey içinde resepsiyonun bulunduğu girişi rahatça görebiliyordu. Ama görünürlerde resepsiyonda hiç kimseler yoktu. Öteki iki adam otel girişinin iki yanında yaya kaldırımının üzerinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Üçü de Antonio Silva'yı bekliyordu. Mickey Edward ile Augusta'nın önünde sakin görünmeye çalışmıştı. Ama aslında Tonyo'nun The Times'ta yayınlanacak yazısı müthiş canını sıkmıştı. Plasterleri Santa Maria demiryolu projesine sokmak için ne çok çaba harcamıştı. Hatta o Allah'ın belası tahvillerin hatırına Rachel dedikleri karıyla evlenmeye bile razı olmuştu. Onun meslek hayatı tamamen bu işin başarısına bağlıydı. Eğer bu işi ailesinin üzerine yıkılmış halde bırakırsa, babası bu işe öfkelenmekle kalmayacak, çok da kinlenecekti. Papa onu büyükelçilikten alacak kadar nüfuzlu bir insandı. Beş parasız ve de işsiz güçsüz zor barınırdı Londra'da. Bu durumda ülkesine dönmek zorunda kalacak ve rezil rüsva olacaktı. Her iki durumda da yıllar yılı sürdürdüğü hayat son bulmuş olacaktı. Rachel bu akşam nereye çıkmayı düşündüğünü öğrenmek isteyince Mickey onunla alay eder gibi bana böyle şeyler soramazsın demişti. Karısı öyleyse bu akşam ben de çıkacağım deyince Mickey hayret etmişti bu yanıtına. Nereye? Bana böyle şeyler soramazsın. Mickey de onu yatak odasına kilitlemişti. Eve döndüğünde Rachel öfkeden deliye dönecekti. Ama hayır, bu eskilerde kaldı. Son zamanlarda karısı öfkelenip sinirlendiğinde o da onu yatağa atıp üstünü başını parçalayınca her seferinde büyük bir istekle kendini Mickey'ye teslim ediyordu. Rachel bu gece de aynısını yapacaktı. Bundan çok emindi. Tonyo'dan da bu kadar emin olmayı ne kadar isterdi. Adamın hala bu otelde kaldığından bile emin değildi ama şüphe uyandırmadan içeri girip soramazdı ya. Elden geldiğince çabuk harekete geçmişti. Gene de otelin yerini saptamak, şu iki acımasız herifi kiralamak, buraları iyice bir gözden geçirmek ve de pusuyu kurmak 48 saatini almıştı. Bu süre içinde Tonyo bir başka otele gitmiş olabilirdi. İşte o zaman yanmıştı Mickey. İhtiyatlı insanlar birkaç günde bir otelini değiştirirdi. Ayrıca ihtiyatlı insan üzerinde adres yazılı kağıt kullanmazdı. Tonio tedbirli değildi, tam tersine her zamanki gibi pervasız hareket etmişti. Belki de büyük bir olasılıkla hala bu otelde kalıyordu. Haklıydı, gece yarısından birkaç dakika sonra Tonio göründü. Leicester meydanından gelip Berwick sokağının öteki başına girerken Mickey onu ayak seslerinden tanıdı. Mick çok gergindi ama hemen harekete geçmemek için kendini tuttu. Sokak lambasını geçip bu yana doğru yürümesini bekledi. Yüzü bir an iyice aydınlandı, o zaman hiç kuşkusu kalmadı. Gelen Tonya'ydı. Mickey hatta uzun favorili havuç rengi saçlarını bile görebiliyordu. Aynı anda hem iyice rahatlamıştı hem de endişeye kapılmıştı. Rahattı çünkü işte Tonio karşısında duruyordu. Endişeliydi çünkü gayet tehlikeli ve acımasız bir saldırıya geçmek üzereydi. İşte o sırada polisleri gördü. 33. Ayrımın sonu. Sayfa 377.